Ayrım 6.
Oysa kadın kitaplara ondan daha iyi davranıyordu. Kian bu eskimiş kitaba tiksintiyle bakarken kadın iki kez kaplıyordu. Avuçlarını cilt kapağına değdirmekten kaçınıyor, işini yalnızca parmaklarının ucuyla görüyordu. Parmaklar hiç de o denli kalın değildi aslında. Kian biraz kendinden utandı, kadının davranışlarını ise sevindi. Acaba başka bir kitap mı seçseydi? Hiçbir yazınsal değer taşımayan bu kitaptan biraz daha fazlasını hak ettiği kuşkusuzdu. Ama başlangıcı bununla yapmasında bir sakınca yoktu şimdilik. Nasılsa kısa bir süre sonra bir ikincisini isteyecekti. Kitapları 8 yıl boyunca bu kadının gözetiminde tam bir güvenlik içerisinde kalmıştı. Ama Kian ancak şimdi bu gerçeği anlıyordu. "Yarın yolculuğa çıkmak zorundayım," dedi birdenbire. Bu sırada kadın parmaklarının boğum yerleriyle kitabın kabını düzeltmekle meşguldü. "Birkaç aydan önce döneceğimi de sanmıyorum. Siz yokken ben de iyice toz alma olanağını bulurum. Her sabah bir saatin bu işe yettiğini mi sanıyorsunuz? Peki bir yangın çıkacak olsa ne yaparsınız?" Kadın bu sözleri duyunca korkuya kapılmıştı. Kağıtları yere düşürdü. Kitap ise elinde kaldı. "Tanrı korusun, ama hemen kitapları kurtarmaya girişirim. Gideceğim falan yok canım, yalnızca şaka yapmıştım." Kian gülümsedi. Kendisi bir yere gitse bile kitaplarının tam bir güvenlik altında olacağını düşünmek içini sevinçle doldurmuştu. Kadının yanına gitti. Kemikli parmaklarıyla omuzuna dokundu ve neredeyse tatlı bir sesle "Siz iyi bir insansınız," dedi. "Bakayım benim için nasıl bir kitap seçmişsiniz." Bu sözleri söylerken ağzı neredeyse kulaklarına varıyordu. Kitabın kapağını açtı ve yüksek sesle "Vay von Vredov'un" diye okurken durdu. Fakat kızarmadı. Yüzünde hafif bir ter belirmişti. "Özür dilerim profesör," diye bağırdı ve büyük bir zafer kazanmış insanın sevinciyle hızla mutfağa seyirtti. Bu konuşmayı izleyen günlerde Kian dikkatini eskisi gibi tümüyle çalışmaları üzerinde toplamaya çalıştı. Onun da yaşamında sözcüğün tam anlamıyla birer ürün olan çalışmalarından yorgun düştüğü ve gizliden gizliye kişiliğinin hoş gördüğünden daha uzun bir süre insanların arasına karışmanın özlemini duyduğu anlar olurdu. İçindeki bu gibi kıpırdanışlarla açıktan açığa savaşmaya kalkıştığında çok zaman yitiriyordu. Sözü geçen kıpırdanışlar ise bu çarpışma sonucunda daha da güç kazanıyorlardı. Bu nedenle sonunda daha akıllıca bir yöntem bulup içinde uyanan eğilimleri yenmişti. Başını yazı masasına koyup kendini yorgun bir durumda isteklere kaptırmıyordu. Sokağa fırlayıp herhangi bir budala ile önemsiz konuşmalara girişmiyordu. Tam tersine kitaplığını seçme dostlarla canlandırıyordu. Özellikle eski Çinlilere olan tutkusu büyüktü. Onları bulundukları ciltlerden ve raflardan dışarı çıkmaya çağırır, yer gösterir, selamlar, eğer gerekiyorsa biraz korkutur, onları ne söylemelerini istiyorsa onu söyletecek kıvama getirir, sonra da kendi görüşünü onlara susturana dek savunurdu. Yazılı olarak yapması gereken tartışmalar ise böylece beklenmedik bir çekicilik kazanıyordu. Çince konuşma yeteneğini geliştiriyor ve ağzından adeta kendiliğinden dökülüveren etkili deyimlerden ötürü gurur duyuyordu. "Tiyatroya gidersem yalnızca değersiz konuşmaları dinlemiş olacağım," diyordu kendi kendine. Öğretecek yerde eğlendiren ve eğlendirecek yerde insanı sıkan konuşmalar. 2-3 saatimi harcadıktan sonra kızmış olarak yatağıma döneceğim. Oysa kendi diyaloglarım daha kısa süreli ve düzeyli. Kian gerçekte zararsız ama bir başkasının hiç kuşkusuz tuhaf görünecek oyununu bundan ötürü kendine karşı haklı gösterme çabasındaydı. Bu arada sokaklarda ya da kitapçı dükkanlarında söyledikleri mantıklı cümlelerle onu şaşırtan barbarlara rastladığı da oluyordu. Böyle durumlarda kitlelere yönelik nefretine ters düşebilecek izlenimleri silmek amacıyla küçük bir hesap çıkarırdı. "Bu herif günde kaç sözcük konuşur?" diye sorardı kendi kendine. "Herhalde en azından 10.000. Bu 10.000'den ancak 3'ü bir anlam taşıyabilir. Ben de rastlantı sonucu yalnızca bu 3 sözcüğü duydum." Her gün kafasından geçen, düşündüğü fakat söylemediği yüz binlerce sözcüğün ne denli saçma olduğu ise yüzünden okunabiliyor. Neyse ki insan işitmiyor bunları. Treyze ise hep yalnız olduğundan az konuşmaktaydı. Bir anda onunla bir şeyi paylaşır olmuşlardı ve Kian ikide bir düşüncelerinin bu noktaya toplanmasını engelleyemiyordu. Kadını ne zaman görse hemen Bay von Bredow'un pantolonlarını ne denli titizlikle kapladığını anımsıyordu. Kitap yıllarca kitaplığında öylece kalmıştı. Önünden ne zaman geçse kitabın çıplak sırtını içi sızlamıştı. Ama yine de onu olduğu gibi bırakmıştı. Üstüne güzel bir kap geçirip görünüşünü biraz düzene koymayı neden düşünmemişti hiç? Acınası bir başarısızlığa uğramıştı bu noktada. Sonra çıka gelen bu basit kadın gerçekte nasıl davranılması gerektiğini gösteren güzel bir ders vermişti. Yoksa Kian'e oyun mu oynuyordu? Belki de kendisine güven duymasını sağlamak için onu pohpohlamaktaydı. Kian'in kitaplığı ünlüydü. O güne dek dünya üzerinde başka bir nüshası bulunmayan bazı kitaplar için kaç kez kitapçıların saldırılarına uğramıştı. Belki de kadın büyük bir hırsızlık eyleminin hırsızlığı içerisindeydi. Treyze kitapla yalnız kaldığında ne yaptığını öğrenmek gerekiyordu. Bir gün Treyze mutfakta olduğu bir sırada Kian ansızın içeri giriverdi. Kuşku içini kemiriyor, bu yüzden öğrenmek istiyordu. Kadının foyasını bir kez ortaya çıkardım, hemen kapı dışarı edecekti. Herhalde içeriden sesini duyuramadığını söyleyip bir bardak su istedi. Kadın onun isteğini hemen yerine getirmek üzere seyirtirken Kian içeri girdiğinde Treyze'yi başında bulduğu masaya çabucak bir göz attı. Verdiği kitap küçük ve işlemeli bir kadife yastığın üstündeydi. 20. sayfası açıktı. Hızlı okunduğu söylenemezdi. Treyze bir tabağa koyduğu su bardağını ona uzattı. Bu sırada Kian karşısındakinin eline beyaz yumuşak deriden eldivenler giymiş olduğunu gördü. Bu sahne karşısında parmaklarını bardağa bastırmayı unuttu. Bardak yere düştü. Arkasından da tabak da onu izledi. Kian çıkan gürültüyü hoşnutlukla karşıladı. 5 yaşından bu yana 35 yıldır kitap okurdu. Ama okurken eldiven giymeyi bir kez olsun aklına getirmiş değildi. Sonunda utangaçlığı kendi kendisine bile gülünç gelmeye başladı. Toparlanarak hiçbir şey olmamışçasına galiba fazla ilerleyemediniz henüz dedi. Her sayfayı 12 kez okuyorum. Başka türlü bir yararı olmuyor ki. Hoşunuza gidiyor mu? Kian soru sormak için kendini zorluyordu. Çünkü konuşmasa o da su gibi yere dökülüp kalıverecekti. Kitap her zaman güzeldir. Yeter ki okuyan anlayabilsin. Sayfalarında yağ lekeleri vardı. Her yolu denedim ama bir türlü çıkaramadım. Ne yapmalı acaba? O lekeler eskiden biri vardı. Olsun, yazık yine de. Böyle bir kitabın ne büyük bir değer taşıdığını düşünebiliyor musunuz? Kaç para ettiğini demiyor, ne büyük bir değer taşıdığını diyordu. Kitabın fiyatını değil, fakat içerdiklerinin değerini söylüyordu. Oysa Kian ona hep kitaplığının bir yatırım olarak taşıdığı değerden söz etmişti şimdiye dek. Bu kadın onu nedenle aşağı görse yeriydi. Gerçekten çok yüksek bir ruha sahipti Treyze. Geceler boyu lekelerin başında oturuyor, uyuyacak yerde onları çıkarmak için çaba harcıyordu. Kian salt nefretinden ötürü ona en kullanılmış, pis ve berbat kitabını vermişti. Buna karşılık Treyze bu kitabı sevgiyle korumaktaydı. Acımak nedir bilen bir insandı. İnsanlara karşı değildi acıma duygusu. Büyük bir hüner değildi çünkü insanlara karşı acımalı olmak. Treyze kitaplara acımasını biliyordu. Zayıfları ve ezilenleri bağrına basıyordu. Tanrı'nın toprağındaki terk edilmiş, yitik son varlıklara kapısını açıyordu. Kian bu kutsal kadına başka bir söz söyleyemeden büyük bir coşkuyla mutfaktan çıktı. Onun dışarıda, koridorda bir şeyler mırıldandığını duyan Treyze ise başardığını anladı. Kitaplığının yüksek tavanlı odalarında aşağı yukarı gezinmeye koyulan Kian Konfüçyüs'ü çağırdı. Karşı duvarda bulunduğu yerden çıkan Konfüçyüs ona doğru ilerledi. Dingin ve soğukkanlıydı. Ama bu yaşamını çoktan geride bırakmış biri için olağanüstü sayılmazdı. Kian adımlarını açarak onun yanına koştu. Bu arada böyle bir bilge kişiye karşı yerine getirmekle yükümlü olduğu saygı gereklerini tümüyle unuttu. Coşkulu hali karşısındakinin tutumuyla tuhaf bir karşıtlık oluşturuyordu. Aralarında ancak 5 adım kaldığında, karınca kararınca biraz okumuş bir insan olduğumu sanıyorum diye bağırdı Konfüçyüs'e. Ayrıca ince düşünmenin ne demek olduğunu da biraz olsun bilirim. Bugüne dek beni hep kültürlü ince düşünceliliğin el ele gidebileceğini, biri olmaksızın ötekinin düşünülemeyeceğini inandırmaya çalıştılar. Kimdi beni buna inandırmaya çalışan? Sendin. Konfüçyüs'le senli benli konuşmaktan çekinmiyordu. Ama günün birinde kültürün zerresinden yoksun biri çıktı karşıma ve bu insan benden de, senin o bilgeler okulunun tümünden de çok daha incelik bilir, yürekli, onurlu ve insancıl olduğunu tanıtlayıverdi. Konfüçyüs hiç istifini bozmadı bu sözler karşısında. Dahası karşısındaki konuşmaya başlamazdan önce eğilip selam vermeyi bile unutmamıştı. Uğradığı akıl almaz hakarete karşın kalın kaşları çatılmadı. Bu kaşların altındaki kapkara, parlak ve asırlık gözlerin bakışı bir maymununki kadar bilgeceydi. Sonunda ölçülü bir ifadeyle şu özdeyişi dile getirdi. 15 yaşındayken iradem öğrenmeye yönelikti. 30'uma geldiğimde yolumu saptamıştım. 40'ımda artık kuşku diye bir şey kalmamıştı içimde. Kulaklarım ise ancak 60'ımda açıldı. Kiye'nin sözcüğü sözcüğüne belleğindeydi bu cümle. Ne var ki onu yaptığı şiddetli saldırıya bir karşılık olarak duymak, hoşnutsuzluğunu büsbütün artırmaktan başka bir işe yaramadı. Bu özdeyişin içerdiklerinin kendi yaşamı bakımından doğru olup olmadığını tarttı kafasında. 15 yaşındayken annesinin direnmesine karşın gündüzleri okulda, geceleri ise yorganın altında bir cep fenerinin zayıf ışığından yararlanarak hiç durmaksızın kitap okurdu. Annesinin nöbetçi olarak başına diktiği kendisinden küçük kardeşi George, gece ne zaman uyansa ne yaptığına bakmak için yorganı üzerinden çekivermeyi hiç unutmazdı. Böyle bir olayla karşılaştığında Kian'ın ondan sonraki geceleri ilişkin okuma programının yazgısı, kitabı ve cep fenerini gövdesinin altına saklamakta göstereceği el çabukluğuna bağlı olurdu. 30 yaşına geldiğinde artık bilim yoluna her iki ayağıyla sımsıkı basmıştı. Sunulan profesörlükleri yüzünde alaylı bir gülümsemeyle geri çeviriyordu. İsteseydi babasından kalan mirasın ana parasının faizleriyle ölene dek bolluk içinde yaşayabilirdi. Ama böyle yapacak yerde bu ana parayı kitaplara yatırmayı yeğlemişti. Şimdi artık parası bitmek üzereydi. Belki 3 yıla dek elinde hiçbir şey kalmayacaktı. Güç olabilecek bir geleceğin düşünü hiç kurmamıştı. Bu nedenle de korkmuyordu. Şimdi 40 yaşındaydı. O güne dek kuşku nedir bilmemişti. Yalnızca Bay Von Bredow'un pantolonları sorununa henüz zihninde bir açıklığa kavuşturamamıştı. Ayrıca yaşı da 60'a gelmemişti. Gelseydi biraz çevresine kulak verecekti hiç kuşkusuz. Verecekti ama dinlemeye değer biri de var mıydı ki çevresinde? Konfüçyüs onun kafasında beliren soruyu okumuşçasına bir adım yaklaştı. Kiye'nin ondan en aşağı iki karış daha uzun olmasına karşın ona doğru eğildi ve içtenlikle şu öğüdü verdi. İnsanların tutumlarını izle. Davranışlarına yön veren nedenlere bak. Nelerden zevk aldıklarını, neleri doyurucu bulduklarını gözle. İnsanoğlu hemcinslerinden tümüyle saklayabilir mi kendisini? Başarabilir mi bunu hiç? Bunları duyan Kiye'nin bir karamsarlık aldı. Ne yararı vardı bu sözleri ezbere bilmenin? Onları uygulamak, denemek, içerdiklerini güçlendirmek de asıl yapılması gereken. Sonra 8 yıldır boşuna yaşamış meğer yanımdaki insan diye düşündü. Tutumlarının bilincindeydim ama davranışlarının nedenleri üzerinde kafa yormadım. Kitaplarım için neler yaptığını biliyordum. Sonuçları her gün gözümün önündeydi çünkü. Ama bütün bunları para uğruna yapıyor diye düşünüyordum. Oysa nelerden zevk aldığını, neleri doyurucu bulduğunu öğrendiğimden bu yana sözü geçen nedenleri de daha iyi tanır oldum. Kimseciklerin başını çevirip bakmadığı bir yana atılmış acınası kitapların lekelerini çıkarmaya uğraşıyor. Bu çaba onun için dinlenmenin ve uykunun yerine geçiyor. Hiç yakışık olmaz bir kuşkunun etkisiyle onu mutfakta bastırmasaydım, davranışlarının gerçek nedenini hiçbir zaman anlayamayacaktım. Verdiğim kitabı bir kadının ancak çocuğuna gösterebileceği bir sevecenlikle işlediği yastığın üstüne koymuş. 8 yıl boyunca bir gün bile eldiven giydiğini görmemiştim. Salt elini bir kitaba, bu kitaba dokunduracak diye gitmiş, bunca güçlükle kazandığı parasıyla eldiven almış. Oysa aptal değildir, tersine zekası işlek bir insandır. Eldivene verdiği para listesi aynı kitabın yenisinden 3 tane alabileceğini bildiğinden kuşkum yok. Büyük bir hata işledim. 8 yıl boyunca bir kör gibi yaşadım. Ama Konfüçyüs onun yaptıklarına daha fazla yakınmasına meydan bırakmadı. Hata işlemek ve bunu düzeltmek için çaba harcamaktan kaçınmak asıl yanlış davranış budur. Yanlış bir iş yapmışsan onu düzeltmekten hiçbir zaman utanmamalısın. Düzelteceğim diye bağırdı Kien. Yitip gitmiş bu 8 yılın yerine elimden geldiğince bir şeyler koymaya çalışacağım. Evleneceğim onunla. Kitaplığımın düzenini ondan iyi kim koruyabilir? Bir yangın çıktığında ona güvenebilirim. Bir insanı tümüyle kendi çizdiğim planlara göre yaratabilme gücüm olsaydı, bu denli işime yarayacak birini yaratmayı başaramazdım herhalde. Olumlu eğilimleri var. Doğuştan bakıcı ruhu taşıyor. Kalbiyle nerede olması gerekiyorsa orada. İçinde o okunmamışlara özgü pisliklerden bir teki bile yok. Oysa bir aşığı olabilirdi. Bir fırıncıyla, bir kasapla, bir terziyle herhangi bir barbarla ilişki kurabilirdi. Ama hiçbir zaman yedirmedi kendisine böyle bir davranışı. Çünkü yüreğini tümüyle kitaplara adamış. Bu durumda onunla evlenmemden daha yalın bir çözüm düşünülebilir mi? Artık Konfüçyüs'e dikkat ettiği yoktu. Bir ara onun bulunduğu yöne baktığında havada dağılıp gitmiş olduğunu fark etti. Yalnızca sesini duyabiliyordu henüz. Zayıflamıştı gerçi ama ne dediği anlaşılıyordu. Doğru yolu görüp de oradan gitmemek yüreksizliktir. Sabırsızlığı o dereceye varmıştı ki bu son pekiştirici sözlerinden ötürü Konfüçyüs'e teşekkür etmeye bile zaman ayıramadı. Mutfağın önüne koşup kapının tokmağına yapıştı. Ama hareketin sertliğinden tokmak elinde kalıverdi. Trey zehine yastığın başına geçmiş okur gibi yapmaktaydı. Kiye'nin tam arkasına geldiğini anlayınca yerinden kalktı ve böylece onun kitabı görmesine olanak hazırladı. Daha önce yaptıkları konuşmanın Kiye'nin üzerinde uyandırdığı etkiyi gözünden kaçırmamıştı. Bundan ötürü yine kitabın 3. sayfasını açmıştı. Kiye'nin bir an durakladı. Ne diyeceğini bilemedi ve ellerine baktı. Gözü kırık kapı tokmağına ilişince öfkeyle yere fırlattı. Treyze'nin önünde dikilerek bana elinizi verin. Treyze inlercesine rica ederim buyurun diye yanıtladı ve elini uzattı. Bir yandan da işte şimdi beni baştan çıkarmaya kalkacak diye düşünüyor, gövdesinin her yanından ter fışkırdığını hissediyordu. Hayır öyle değil dedi Kien. Gerçek anlamda elini istemiş değildi. Sizinle evlenmek istiyorum. Treyze bu denli çabuk bir karar beklemiyordu. Sarsılan başını öbür yana çevirdi. Kekelemesinin önüne güçlükle geçerek ve gururlu bir ifadeyle önerinize... Evet diyorum diye yanıtladı. Midye kabuğu. Nikah töreni sessiz sedasız olup bitti. Nikah tanıklığını artık bitkin düşmüş gövdesindeki son güç kırıntılarını harcayarak ufak tefek işler görmeye çalışan bir hamalla, kendi yaşamında türlü hilelere başvurup bekar kalmayı başaran, buna karşılık başkalarının evlenmesinden çok hoşlanan ayyaş ve neşeli bir ayakkabıcı yaptılar. Sonuncusu kibar müşterilerinden çabucak evlenecek kız ve erkek evlatlar vermelerini isterdi. Erken evliliklerin yararlarını tanıtlamak için de inandırıcı sözler bulmakta hiç güçlük çekmezdi. Çocukları bir kez birbirlerinin koynuna verdiniz mi, çok geçmeden torunlar sökün eder. Torunları da evlendirmek derken davrandınız mı, onların çocuklarını da görmeniz işten bile değildir. Sözlerini bütün törenlere katılmasını sağlayan alışılmış giysisinden söz ederek bitirirdi. Önemli törenlere gideceği zaman elbisesini dışarıda ütületirdi. Herhangi bir özelliği bulunmayan törenlere katılacağı zamansa ütüyü evde kendi yapardı. Yalnız bir tek önemli isteği vardı ki, o da kendisine zamanında haber verilmesiydi. Eğer uzun süredir bir nikah töreninde bulunmamışsa, doğuştan ağır elli olmasına karşın acele onarmışlarına kendiliğinden istekli olurdu. Bu konuda verdiği sözleri de mutlaka tutardı. Oysa genellikle işini söylediği gün teslim eden bir insan değildi. Bu gibi onarımların karşılığında istediği para da gerçekten düşük olurdu. Ana ve babalarının direnişine karşın gizlice evlenecek kadar şirazeden çıkmış ama ar damarları evliliği bir arada yaşamanın koşulu saymayacak kadar çatlamamış olan gençler, çoğunlukla da kızlar, zaman zaman onun yardımına başvururlardı. Başka zaman ağzında baklı ıslanmayan ayakkabıcı bu konularda dilini tutmasını bilirdi. Her şeyden habersiz annelere kızlarının nikah törenini bağırarak ve ballandıra ballandıra anlatırken kendini çele vermezdi. Bir nikaha ya da kendi deyimiyle bir idealinin daha gerçekleştiğini görmeye gitmezden önce dükkanın kapısına koskoca bir tabela asardı. Tabelanın üstünde çarpık çurpuk ve kapkara harflerle şu satırlar yer alırdı. Bir iş için çıkıyorum, belki dönerim. İmza Hubert Bredinger. Treize'nin başına konan devlet kuşunu ilk o haber aldı. Fakat Treize'nin sözlerinin doğru olabileceğine bir türlü inanmadı. Öyle ki onun bu tutumu karşısında gururu zedelenen kadın sonunda onu nikaha davet etti. Tören bittikten sonra tanıklar yeni evlilerin arkasından sokağa kadar çıktılar. Hamal verilen ücreti yerlere kadar eğilip teşekkür ederek aldı. Sonra tebrikler mırıldanarak uzaklaştı. Bay ve Bayan Kiye'nin kulaklarına istediğiniz zaman bana başvurabilirsiniz gibilerden sözler çalındı. Adam onlardan 10 adımdan fazla uzaklaştıktan sonra da dişsiz ağzını coşkuyla oynatmayı sürdürüyordu. Buna karşılık Hubert Bredinger acı bir düş kırıklığına uğramıştı. Böyle bir nikah töreni için bunca çabaya değmemişti. Kendisi sırtına dışarıda tülettiği tören elbisesini geçirmişken damat normal iş günü kıyafetiyle gelmişti. Ayakkabılarının topukları çarpık, elbisesi buruş buruş, kendisi ise isteksiz ve sevgisizdi. Geline bakacak yerde gözlerini nikah defterine dikmişti. Evet sözcüğünü sanki teşekkür ederim der gibi söylemişti. Tören bittikten sonra yanındaki kart geline girmesi için kolunu uzatmamıştı. Nikahtan sonra verilmesi adet olan öpücüğe gelince, ayakkabıcının belki haftalar boyu düşünü kurduğu, başkalarının öpüşmesi onun için kendisine verilecek 20 öpücük kadar değerliydi, uğrunda biraz para harcadığı, dükkanına astığı notta iş diye nitelendirdiği öpücük, bir memurun gözleri önünde verilen resmi öpücük, sonsuzluğa tek uzanacak bir ikili mutluluğun simgesi olan o onurlu öpücük kondurulmamıştı gelinin dudaklarına. Ayrılırlarken yeni evlilerin ellerini sıkmayan ayakkabıcı nedenli düş kırıklığına uğramış olduğunu nefret dolu bir gülümsemenin ardında saklamaya çabaladı. Sulu bir fotoğrafçı gibi bir saniye lütfen diyerek kıkır kıkır güldü. Kiyenler duraladılar. Aynı anda birdenbire bir kadına doğru eğilen ayakkabıcı onun çenesini sıkarak yüksek sesle gugu dedi ve balık etindeki gövdesinin çizgilerini şehvetten ağzının suyu akarak bakışlarıyla yokladı. Bunu yaparken yuvarlak yüzü daha bir büyümüş, yanaklarının derisi patlayasıya gerilmiş, çifte gerdanı öne doğru sarkmıştı. Gözlerinin çevresindeki çizgiler küçük ve kıvrak yılanlar gibi oynaşıyor, kas katı elleriyle çizdiği kavislerin boyutları durmaksızın büyüyordu. Gözlerini sürekli ona dikmiş olan ayakkabıcı, arada yüreklendirmek istercesine bakışlarını damada çeviriyordu. Sonunda kadını tamamen kendine doğru çekti ve sol elini çok edepsiz bir biçimde göğsünü uzatıp yakaladı. Gerçi ayakkabıcının elinin altında kadın falan yoktu ama bu utanmazca oyunun ne anlama geldiğini anlayan Kien, adama bakmakta olan Treize'yi çekip uzaklaştırdı. Treize, bu artık sabahtan içmeye başlıyor diyerek kocasının koluna sarıldı. Gözlerinin önündeki sahne onu da öfkelendirmişti. Rastladıkları ilk durakta tramvay beklemeye koyuldular. Kien, bugünün diğerlerinden ayrı hiçbir yanı olmadığını belirtmek için taksiye binmekten kaçınmıştı. Tramvay geldiğinde basamakları önce kendisi sıçradı. Ama daha vagonun sahanlığındayken önce karısını bindirmesi gerektiği aklına geldi. Arkası caddeye dönük olduğu halde tramvaydan aşağı inerken Treyze'ye şiddetle çarptı. Biletçi öfkeyle yola devam işaretini verdi. Tramvay ikisini de durakta bırakarak hareket etti. Treyze kocasını suçlarcasına ne oluyor diye sordu. Çarpışma herhalde çok canını acıtmış olmalıydı. Size özür dilerim, sana binmen için yardım etmek istemiştim. Öyle mi diye yanıtladı Treyze. Haklısın, daha uygun olurdu böylesi. Nihayet bir tramvaya binip yerlerine oturduklarında Kian karısının biletinin parasını da ödedi. Böylelikle biraz önceki beceriksizliğini unutturmayı umuyordu. Biletçi biletleri Treyze'nin eline tutuşturdu. Treyze adama teşekkür edecek yerde yüzünde geniş bir gülümsemeyle omzunu oynatıp kocasını dürttü. Kian ne var diye sorunca da alaylı bir ifadeyle neler de düşünüyor şu insanlar deyip biletleri biletçinin şişman sırtına doğru salladı. Kian herhalde biletçiyle alay ediyor olmalı diye düşündü ve bir şey söylemedi. Yavaş yavaş kendini tedirgin hissetmeye başlamıştı. Tramvay doluyordu. Karşılarındaki yere bir kadın oturdu. Yanında birbirinden küçük 4 çocuk vardı. İkisini sımsıkı kucağında tutmaktaydı. Öbür ikisi ise ayakta duruyorlardı. Treyze'nin sağında oturmakta olan bir adam bir durakta indi. Kadın, bakın orası boşaldı diyerek yumurcaklarına bir işaret çaktı. Çocuklar hemen atıldılar. Biri erkek biri kızdı. İkisi de henüz ilkokul yaşına gelmemişlerdi. Öbür yandan yaşlıca bir bey boşalan yere yaklaşmaktaydı. Treyze ellerini korumak istercesine boş yerin önüne tuttu. Ama çocuklar elinin altından geçiverdiler. Gerektiğinde kendi başlarına da bir şey becerebileceklerini tanıtlamak için acele davranıyorlardı. Başları sıranın hemen dibinde yine ortaya çıktı. Ama Treyze onları sıranın tozunu alırcasına uzaklaştırıverdi. ''Bırakın çocuklarımı!'' diye bağırdı karşıdaki kadın. ''Size ne oluyor?'' Treyze ''Fakat rica ederim'' diyerek anlamlı bakışlarını kocasına çevirdi. ''Çocuklara sıra en son gelir.'' Bu sırada artık yanlarına gelmiş olan yaşlıca bey teşekkür ederek boş yere oturdu. Kian bir an karısının bakışlarıyla karşılaştı. Sonra kardeşim George'un şimdi burada olmasını isterdim diye düşündü. Kadın doktor olan kardeşi Paris'e yerleşmişti. Henüz 35 yaşını doldurmamış oluşuna karşın nedenleri insanda gerçekten kuşku uyandıran bir üne sahipti. Kadınlar hakkındaki bilgisi, kitaplara ilişkin bilgisinden çok daha fazlaydı. Yüksek öğrenimini tamamladıktan hemen 2 yıl sonra yüksek sosyetenin tüm hastalıklı kadınları, sözü geçen sosyetede nedense kadınlar pek sık hastalanırlardı, kendilerini onun ellerine teslim etmişlerdi. Bu görünüşteki başarı Peter'ın kendisinden uzaklaşması ve onu aşağı görmeye başlaması için yeterli bir neden olmuştu. Peter, George'un yakışıklılığını bağışlayabilirdi. Aslında bu doğuştan olma bir şeydi ve kardeşinin elinde değildi. Bu denli yakışıklılığının sıkıcı sonuçlarından kurtulmak amacıyla bir estetik ameliyata başvurup kendini biraz çirkinleştirmek ise George'un ne yazık ki zayıf olan kişiliğinden beklenebilecek bir davranış değildi. Kişiliğinin gerçekten ne denli zayıf olduğunu, uzmanlık yaptığı dağdan ayrılıp bayraklarını dalgalandırarak ruh doktorluğuna atılışı yeterince göstermişti. Söylendiğine göre bu yeni alanda bazı başarılar elde etmişti. Ama içinde hep bir kadın doktor olarak kalmıştı. Ahlak kurallarını içe sayan bir yaşam biçimi için işlemişti bir kez. 8 yıl önce George'un türlü kararsız tutumları karşısında öfkeye kapılan Peter, onunla yazışmaya bir anda son vermiş, o günden sonra kardeşinin gönderdiği endişe dolu bir sürü mektubu da yırtıp atmıştı. Yırttığı mektuplara karşılık vermek adeti değildi. Şimdi ise evlenmiş olması, kardeşiyle yeniden ilişki kurması için çok iyi bir fırsattı. George bilimsel uğraşa olan sevgisini Peter'ın teşviklerine borçluydu. Şimdi ondan zaten uzmanlık alanına giren bir konuda akıl sormanın utandırıcı olan hiçbir yanı yoktu. Treyze gibi ürkek ve çekingen bir insana nasıl davranmak gerekirdi? Kadın artık gençlik yıllarını geride bırakmıştı ve yaşamı çok ciddiye alıyordu. Treyze'nin karşısında oturan ve hiç kuşkusuz ondan çok daha genç olan kadının 4 çocuğu vardı. Oysa Treyze henüz bir çocuk sahibi bile değildi. Çocuklara sıra en son gelir demişti biraz önce.